Ayrım 11. Kader ağlarını örerken. Agop Jia Hacikyan, sayfa 159. 15. Nahiri öğleden sonrasını strateji geliştirmeye harcadı. Mutlaka annesiyle Nur Kardam'ı karşılaştıracak bir şey ayarlaması gerekiyordu. Maru'ya haber vermeden, uyarmadan uygun zamanı kollamak gerekiyordu. Önce onun biraz sakinleşmesini beklemek lazımdı. Son haftalarda durmadan kavga ve münakaşa annesini yormuştu. Ayrıca da böyle oryantal kökenli muhteşem bir mirasın haberini vermek için duruma uygun bir sahne hazırlamak gerekiyordu. Bir yandan vasiyeti yapanın babasının yıllardır düşman olduğu bir yerden bir Türk olduğunu öğrendiğinde sövüp saymasını, bağırıp çağırmasını da engellemek şarttı. Tabii unutulmaz güzellikle yeşil gözleri olan avukatı düşünmek için de saatler harcıyordu. Yalnız haber işini çok da uzatmaması gerekiyordu. Yoksa Nur'un öfkelenip onu yüzüstü bırakarak geriye dönmesi söz konusuydu. Nahiri ona ileteceği haberleri imbikten geçirir gibi uzatarak vermek istiyordu. Bunun bencilce bir davranış olduğunu biliyor ama olaya el koymuş olmanın tadını çıkarmak istiyordu. Bunlar güzel şeyler değil ama elimde değil. Hiç utanç duymuyorum dedi yüksek sesle. Tahrik olmuştu. Nur'u New York'ta alıkoyabilmek için elinden geleni yapmaya karar verdi. Ona Maro Balyan'ı bulur bulmaz İstanbul'a döneceğini söylememiş miydi? Yani ya onu baştan çıkarmaktan vazgeçecek ya da onunla flört etmeyi sürdürecekti. Aslında ona Maro Balyan'ın nerede olduğunu biliyorum. O benim annem demek yeterliydi. Uçağa biner giderdi. Nahiri bir daha onu rüyasında bile göremezdi. Doğal ki annesini böyle bir mirastan mahrum etmeye çalışmıyordu. Üstelik ailenin maddi durumu ortadaydı. Ne diyordu Jake? Bizim aile fakirdir ama onurludur. Nahiri Nur'u baştan çıkarma konusunda fiziğine güveniyordu. Erkeklerden gördüğü iltifat ve bir süre sanki çok beğeniyorlarmış gibi davranmaları bu güvenin kanıtlarıydı. Nur Kardam'ın bakışları işte boş değildi. Oltaya takıldığı kesindi. Şimdi yapılması gereken yemi yutmasını sağlayıp yavaşça yukarı alıp yakışıklı genç adamı ağa düşürmekti. Onu istiyordu, elde edecekti. Nahiri kağıtlarını topladı. Tam annesinin bürosuna geçmek üzereydi ki Greg'in yemek davetini anımsadı. Nişanlısıyla bir akşam geçirmek yapmak istediği işler listesinin en sonunda bile yer almıyordu. Birden onun ne kadar tatsız biri olduğunu düşündü. Gerçekten her zaman fazla düzgün biriydi. Üç parçalı temiz pak kostümü, tek düzeli bir ses tonuyla konuşması, hiçbir sözcüğü bir başka kelimeden daha yüksek sesle söylememesi, aile geleneklerine aşırı derecede bağlılığı, Vartan onu bu geleneklere olan bağlılığı nedeniyle beğeniyordu. Maro'ya gelince o da yoksul bir göçmen ailenin beş parasız çocuğu olan Greg'in kendi kendine yetiştirmiş olmasına hayrandı. Araksi ve Adnim ondan söz ederken can sıkıcı dememek için renksiz, kokusuz ve tatsız diye tanımlarlardı. Nahiri'nin canı biraz onunla oynamak istedi. İyi bir entrikacı olabilmek için yalan söylemesini bilmek gerek diyerek Greg'in numarasını çevirdi. Daha önce hazırladığı şekilde bu akşam arkadaşlarının yemek davetine katılamayacağını söyledi. Daha önemli bir işi çıktığından söz etti. Yalanı inandırıcı değildi ama Greg'in işleri öyle başından aşkındı ki nişansının sözlerine dikkat bile edemedi. Uydurduğu laflar hoşuna gitmiyordu ama önemli olan o akşam Waldorf'a gidebilmek için yolları aşmaktı. Nur'a gelince görüşmelerinin üzerinden henüz birkaç saat geçmeden tekrar aramak için nasıl bir bahane bulmalıydı acaba? Aslında ne söylerse söylesin nasılsa bir gün annesi konusundaki gerçek ortaya çıkacaktı. Ne yapalım? Nur'a onun cazibesine kapıldığını itiraf ederdi. İşte en güzel bahane. Kendini bağışlatmak için nasılsa harika kanıtları vardı. Bir anda Greg'i unutmuş, aklından çıkarmıştı. İlanınızın yarın yayınlanması kesinleşti. Onu bildirmek istemiştim dedi ve devam etti. Aklıma başka bir yöntem geldi. Size uzun uzun anlatmak isterim ama saat 5'ten önce gazetenin baskıya hazır olması gerekiyor. Benim de Türkiye ile bir iki önemli telefon görüşmem var. 2 saat sonrası için otelin barında buluşmak üzere sözleşelim isterseniz. Böylece bana her şeyi anlatırsınız. Beni aramak için zaman ayırmanız beni çok mutlu etti. Nur bu sözleri söylerken heyecanını zor zapt ediyordu. Eğer o beni aramasaydı, onu aramak için uygun bir neden bulmam gerekecekti. Aynadaki görüntüsünde gözü takıldı. Işık saçıyordu. Nahiri saçları rüzgarda uçuşarak JP ile Waldorf'un kapısına geldi. Deneyimli ve zengin otel müşterilerine nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilen kapıcı bu kez şaşırmıştı. İlk iş koşup gelen arabaların kapısını açmaktı ama bu arabanın kapısı yoktu. Nahiri giriş kapısının camında şöyle bir görüntüsünü gözden geçirdi. Sonuç olumluydu. Duvarı neredeyse kaplayan duvar saatinin altındaki basamakları dörder dörder yukarı çıkarken birçokları bu yeni gelenin kim olduğunu anlamak için başlarını çevirip baktılar. Kendini tuhaf, çok tuhaf duyumsuyordu. Sanki içki içmişti, sarhoştu, uçuyordu ve bu durum çok hoşuna gidiyordu. sıradan bir karşılaşma olmayacağını biliyordu. Duyguları öyle coşmuştu ki sanki bir erkekle ilk kez buluşacakmış gibiydi. Hole geldiğinde yavaşladı, sakinleşebilmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. İyi akşamlar Nayiri, sizi gözetliyordum, geldiğinizi gördüm. Bir genç kız için ilginç bir araba, üstü açık ama neden olmasın. Nur, Nayiri'nin ellerinin arasına hapsedince genç kız bu buluşma için hazırladığı gerekçelerin tümünü unuttu. Bakışları yerde, ağzının içinden basit sözler mırıldanıyordu. Nur'un yeşil gözleri ona yeniden yönünü şaşırtmıştı. Hep bu askeri cipi mi kullanırsınız, yoksa yalnızca kapıyıcıyı şaşırtmak için miydi? Hayır, bu benim arabam. Manhattan'daki arabaların tek düzeyine renk katıyoruz arabamla. Üstelik kullanırken bir yandan hava alabiliyorum. Eğer uygun görürseniz akşam yemeğini burada yemeyi önermek istiyorum. Hem de zaman kaybetmemiş oluruz. Bana anlatacaklarınızı bir an önce dinleyebilmek için sabırsızlanıyorum. Gelin. Piyano çalar mısınız diye birden Nayiri sordu. Çünkü o sırada otelin daimi müşterilerinin Peacock Alley diye adlandırdıkları salonun önünden geçiyorlardı. Peacock Alley yani pikap yolu. Amerika'da Cole Porter'ın bir süre yaşadığı sokağın adı. Çevirenin notu. Hayır, çalamam diye yanıtladı Nur. Soru onu şaşırtmıştı. Neden sordunuz? Çünkü Cole Porter bu otelde kaldığı zaman bu piyanoyu çalarmış. Ünlü Kiss Me Kate, bestesi Cole Porter'a ait olan Öp Beni Kate çok ünlü bir Amerikan müzikalidir. Çevirenin notu. Burada bestelenmiş. Otelin lokantası Fransız mutfağıyla ünlüydü. Nayiri lokantada görünür görünmez tüm kadın müşteriler ilgiyle ona bakmaya başladılar. Erkeklere gelince onlar yanındakileri belli etmemeye çalışarak tüm vücut hatlarını ortaya çıkaran siyah bir elbise giymiş olan bu genç kadını izlemeyi sürdürdüler. Kadınlar kıskançlıkla kocalarını dürtüklemeye başladılar. Nur mavi alpaka kumaştan gece mavisi bir kostüm giymişti. Kolunda böyle cazip bir kadınla bu salona girdiği için de gurur duyuyordu. Belli etmeden kızın bronzlaşmış tenini izliyordu. Hafif bir makyaj yapmıştı. Dudaklarında açık mercan rengi ruj, uzun kirpiklerini ve bir Yunan profilini andıran hatasız yüzüne renk katıyordu. Baş garson siparişleri aldıktan sonra ortadan kayboldu. İlanınız yarın çıkacak dedi Nayiri. Karşısındakinin yeşil gözlerine dalmadan utangaç bir tavırla güldü. Teşekkürler, çok sevindim. Araştırmalarınızdan yeni haberler var mı? Ne yazık ki yok. Bu ilandan sonra şansımın açılacağını umuyorum. Nur akşamüstleri oradan oraya koştururken karşılaştığı Ermenilerle yaşadığı küçük olayları anlatmaya koyuldu. Onlara Türkiye'den geldiğimi söylediğim an birden arkalarını dönüp vebalıymışım gibi benden kaçıyorlar. Sanki onlara bir kötülük yapacakmışım ya da ne bileyim gırtlaklarını kesecekmişim gibi. Davranışları beni çok üzdü. Nayiri babasını düşündü. Bir Türk'le baş başa bir gece geçirdiğini öğrendiğinde tepkisi ne olurdu acaba? Kudururdu. Ezeli, ebedi düşmanı kızının elini tutsun. Babası yaşlandıkça geçmişe daha çok bağlanıyor, hala geçmiş için bağnazca savaşıyor ve bugünkü kuşağın ne düşündüğü onu hiç ilgilendirmiyordu. Nur ona ailesiyle, geçmişiyle ilgili sorular sordukça kendini ele vermemek için kaçamak yanıtlar veriyordu. Sonunda Nayiri'yi sorulayla rahatsız ettiğini düşünüp konuyu değiştirdi. Bu kez daha özel bir konuşma başladı aralarında. Kendimle ilgili söyleyecek çok şey yok. Ermeni asıllı Amerikalı bir anne babadan dünyaya geldim. Sıradan bir Amerikan genç kızıyım. Columbia Üniversitesi'nde psikoloji master yapıyorum ve hepsi bu. Nayiri Greg'le ilgili tek kelime etmedi. O mesele şu an öyle uzaktı ki. Peki bana telefonda sözünü ettiğiniz yeni iz? Nur ilgiyle yanıtı bekliyordu. İz mi? İtiraf edeyim, aslında izimiz yok. Sizi yeniden görebilmek için uydurduğum bir şeydi. İnanın daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Bana ne oldu bilemiyorum. Sizinle birlikte olabilmek için çılgınca bir istek vardı içimde. Nur yeniden Nayir'in ellerini tuttu. Göz göze kaldılar. Eğer bu gece gelmemiş olsaydınız, yarın sabah erken gazeteye sizi görmeye gelecektim. Emin olabilirsiniz. Karşılıklı söylenmiş bu cesur sözlerden sonra hiç konuşmadan yalnızca bakışarak oturdular. Etraflarındaki her şey silindi. Yemek salonu, garsonların bale yapar gibi koşuşturmaları, çatal bıçak sesleri, müşterilerin aralarında konuşmaları, her şey çok uzaktan bir türün arkasından görünüyor, duyuluyordu. Nayiri yeşil gözlerin derinliğinde kaybolmuştu. Nur, kızın uzun kirpikli siyah gözlerinin büyüsüne kapılmıştı. Baş başa Waldorf adlı gizli cennetlerindeydiler. Büyülü an bittiğinde Nayiri merakını yenemedi. Bu cömert vasiyeti yapanın kim olduğunu bilmek istiyordu. Neden Mauro Balyan'ı seçmişti? Aşağı yukarı mirasın tutarı ne kadardı? Neden Nur? Bu işle böyle canla başla ilgileniyordu. Amerikalı bir avukat da aynı işi yapamaz mıydı? soru yağmuru durulduğunda Nur ayrıntı vermekten kaçınabilmek için yeniden iş namusu, meslek sırrı kalkanının ardına gizlendi. Nayiri'yi kırmamaya çalışarak konuyu saptırdı. Kendini olduğundan farklı betimleyerek anlatmaya başladı. Çünkü ne ailesinden, ne zenginliğinden, ne de içini sıkan sorunlardan söz etmek istiyordu. Böylece Amerika'da eğitim yaptığını, yalnız bir insan olduğunu, çok duygulu, çok meraklı ve çalışkan olduğunu söyleyerek kızın gözünde kendini canlandırmaya çalıştı. Aslında kendisi de Nayiri'nin yaşamını tüm ayrıntılarıyla öğrenmek istiyor ama soru sormaktan da kaçınıyordu. Çünkü daha şimdiden onu deli gibi kıskanmaya başlamıştı. Kendisinden ayrı geçirdiği yılları, şimdiye kadar tanıdığı erkekleri, her şeyi kıskanıyordu. Onun duygularını böyle yücelten, böyle coşturan hiçbir kadın tanımamıştı. Onu başka bir kadınla kıyaslayamıyordu bile. Esin aklına gelince de vicdan azabı, ayıp, pişmanlık gibi şeyler duymadığını fark etti. Özgür Ermeni gazetesinin bürosunda Nayiri ile karşılaştığından beri Esin'le beraberliğini yeniden gözden geçirdi. Esin'in başka bir gezegende yaşadığı kesindi. Gazetede sık sık annenizin yerine çalışır mısınız? Hayır, binde bir. Ama bu aralar kendisi biraz hasta. Benim Messi mağazasında yarı zamanlı bir işim var. Aldığım ücretle arabanın yakıtını, yağını ödüyorum. Öyleyse gazetede karşılaşmış olmamız gerçekten şans. Çünkü ben Messi'ye adımımı atmam. Üstelik ben dantelli kadın külotları satılan bölümdeyim. Diyelim ki nişanlınıza hediye etmek için külot almaya geldiniz. Yine de sizi onca kadının arasında düşünemiyorum. Nişanlım yok ve Nayiri cümlenin sonunu dinlemedi bile. Cümlenin başı yüreğini yerinden fırlatmaya yetmişti. O özgürdü. Görünür rakibe yoktu. Nayiri ona dükkanda müşterilerle yaşadıklarını anlatırken Nur'un demin söylediği sözler yankı gibi beynine geri döndü. Nişanlım yok. Nur da nasıl olup karşısındaki genç kıza bu lafları ettiğini düşünüyordu. Esin'i tamamen silmek mi istiyordu? Ona karşı ne duyuyordu? Gecenin geç bir saatinde yine çok şaşkın ifadeli başka bir kapıcı Nayiri'nin arabasını otel girişinin önüne getirdi. Neden gece geç vakit sizi gelip alması için birini ayarlamıyorsunuz diye sordu Nur. Burası İstanbul değil. Hem ben alışığım. Ayrıca kim bana her zaman eşlik edecek? Ben. Arabanızı ödünç verirseniz. Nayiri kahkahalarla gülmeye başladı ve birden kendini Nur'un kollarında buldu. Erkek ona sıkı sıkı sarılmış, kendi gövdesine bastırıyordu. Uzun uzun öpüştüler. Nayiri bir an özgür kalınca eli ayağına dolaştı, şaşkındı, ne yapacağını bilmez haldeydi. Onu öyle çok istiyordu ki vücudunda şimşekler çakıyormuş gibiydi. ''Bana ne oluyor anlamıyorum.'' diye mırıldandı. ''Tamam, bana eşlik edin.'' Nur'un ağzından tek sözcük çıkmadı. Onunla biraz daha beraber olabilecekti, çok mutluydu. 16. Altan Safkan Arap atını Gaziantep'e doğru 4 nala sürüyordu. Her gün öğle vakti olduğu gibi kıvrımlı toprak yoldan sonra dolma topraklı bir dere yatağını geçip evine gidecekti. Bu yol bir zamanlar kervanların Antep'ten Halep'e gitmek için kullandıkları yoldu. Altan Kervansaray harabelerinin yakınından geçerken sur gibi kalın duvarları gözüne gülünç gözüktü. Duvarların dibinde bitmiş süsenlerin oluşturduğu renk, duvarların kırık dökük ve karanlık görüntüsüyle tezat oluşturuyordu. Yakıcı güneşi aldırmadı ve atını durdurdu. Çiçeklenmiş pamuk tarlalarının görüntüsü onu büyülemişti. Her bir pamuk kozası ayrı bir güç simgesi gibiydi. Yarı açılmış kozadan görünen pamuklu gömlekleri. Sanki birer güçlü gövde gibiydi. Doğanın gücü diyorlardı izleyenlere. Üzenginin üstünde dururdu. İstanbul'a gitmeden çevresindeki her şeyi, renkleri, kokuları, çiçekleri, taşları, çakılların yakıcı kokusunu, hepsini beynine kazımak istiyordu. Geniş kenarlı şapkasını çıkarıp toprağını selamladı. Sonra atını yeniden dört nala koşturmak için mahmuzladı. Mor renkli süsenler taşlı patikayı örtmüşlerdi. Gözün görebildiği her yer yabani çiçeklerle sarılmıştı. Kızıllar, pembeler, morlar. Uzaktaki konaktan pamuk tarlalarının en uç noktasına kadar bir renk cümbüşü sergileniyordu. Küçük bir Kürt kabilesi yolun kenarına kamp kurmuş, çadırlarının önünde bir ateş yakmışlardı. Dayanılmaz sıcağa karşın göçebeler yoğurt yapabilmek için süt kaynatmak zorundaydı. Bir yandan sıcak, bir yandan alevler ateşin başındaki kadınların terlemesine neden oluyordu. Kocaları tarladan döndüğünde yemeğin hazır olması gerekiyordu. Hemen yakınında ayaklarından bağlanmış develer bozluyordu. Debe bağırtısı, çevirenin notu. Altan atını dizginledi ve onu malikaneye doğru yöneltti. Düşüncelerine öylesine dalmıştı ki eski paslı hangarın kapısından 2-3 gölgenin dışarı süzüldüğünü son anda fark etti. Merak etmişti, atını o yöne sürdü. Ama geç kalmıştı. Adamlar koşarak ağaçtan orada gözden yittiler. Altan atından indi ve kullanılmayan bu antrepoya göz atmak istedi. Birden şaşırdı. İçeride orada olmamaları gereken bir sürü yeni ambalajlanmış tütün vardı. Üzerine alıcının adresi yazılmıştı. Hemen not etti. New York'ta bir yer. Hemen araştırmaya karar verdi. Geri dönerken Altan yaşlı uşağı Memo'yu gördü. Küçük doğru atına binmiş ona doğru geliyordu. Vakit öğleydi ve güneş etrafı kaburuyordu. Efendisine yaklaşınca Memo hayvanın savrusuna topuklarıyla vurup atını yavaşlattı. Efendim, Nuri Bey aradı. Sizden haber almak istiyordu. Teşekkür ederim Memo. Git de şu dolma toprağın oradaki Kürt kampına bir göz at. Ateş yakmışlar, bir sorun çıkmasın. Yangın çıkarsa bu sıcakta tam felaket olur. Altan Memo'nun arkadaşlarını severdi. Yüzü Halep civanlarının izleriyle doluydu. Her zaman hizmete hazırdı. Malikane topraklarının her köşesini çok iyi tanırdı. Altan onun fikirlerini beğenir, bilgece görüşlerine başvururdu. Memo, sadıkların sadığı bir insandı. Ev halkına ettiği hizmetlerle de aldığı ücreti hak ediyordu. Atını konağa doğru sürdü. Bir an uzaktan yeşilliğin ortasına yerleştirilmiş bir adanın üstündeymiş gibi gözüküyordu. Gördüklerini bir an önce kardeşine anlatmak istiyordu. Sen de paranoyaksın. Altan o sabah gördüklerini ona anlattıktan sonra Nur böyle yanıtladı ağabeyini. Kardan ve oğulları uluslararası şirketinin birinci işi tütün ticaretidir. Hatırlatırım. Bir dakika sonunu dinle. Daha sonra çalışanları sorguya çektim. Hiç kimse o eski hangarda tütün balyaları olduğunu bilmiyor. Sonunda bir tanesi Ömer Bedir'in kendisinden balyaları oraya taşımasını istediğini itiraf etti. Altan bu son cümleyi sesini kısarak söylemişti. Sanki kardeşinin kulağına bir sır açıklar gibi. Nur Altan'ın rahatsız olduğunu anladı ama biraz daha fazlasını öğrenmek istiyordu. Ömer Bedir. Hani şu ölüsü bulunan ustabaşı mı? Evet, o. Doğru bildin. Biraz fazla rastlantı yok mu sence? İki kardeş, Kardam şirketinin başka bir işe paravanlık ettiği konusunda görüş birliğine vardılar. Altan ekledi. Ve bunun afyon işi olduğundan kuşkulanıyorum. Haşhaş ekimi, devlet ekeline geçtiğinden bu yana ekimi serbestti ama ihraç etmek kesinlikle yasaktı. Haşhaş ürünü mutlaka belirtilen yerlere gönderilmeliydi. Hükümet görevlileri tüm üretimi kontrol altında tutamıyorlardı. Ürün fazlası yasa dışı yollarla yurt dışına gidiyordu. Araştırmaya sadık uşaklardan başlayacağım. Bu işte çok para dönüyor. Polise de güvenilmez biliyorsun. Biraz rüşvet verdin mi soruşturma duruverir. Ayrıca ortada dolaşan başka isimler var. Neyse daha fazla yorum yapmadan önce kanıtlamak gerek. Altan'ın sesi normalleşmişti. Nur ağabeyinin güvenliği konusunda endişeliydi. Bu güçlü adam bazen aşırı atılgan ve gözü pek olabiliyordu. Dikkatli ol. Balyanın üstündeki alıcı adresini ver de bakayım bir şeyler yapabilir miyim? Independent Tobacco Company adlı bir şirket. Adresleri de New York'ta Bowery diye bir cadde. Sanırım bu yeni müşterilerden biriydi. Adı da Ebenezer. Büroya döner dönmez sana ayrıntıları içeren bir telgraf çekerim. Şu anda yanımda hiç belge yok. Aslında Nur, evet, geri gelmeni dört gözle bekliyorum. Uzun zamandan beri Turhan ve Ramazan yüz yüze gelmemişlerdi. Durumlar nedeniyle birbirlerine Pierre Loti kahvesinin terasında randevu verdiler. Ramazan dirseğini porkuluğa dayamış, Haliç'e hiç bakmadan Golden Horn, altın boynuz, yabancıların Haliç tanımları, çevirenin notu. Her zamanki sürahsız haliyle gözlerini uzağa, boşluğa dikmiş oturuyordu. Oysa bulunduğu yer Haliç'e bakıyordu. Karşısında harika eski yapılar, şehir ayaklarının dibinde uzanıyor ve Haliç'in sularında pırıltılar oluşuyordu. Ama Ramazan için önünde uzanan bina olmuş ya da taş, toprak, hayvan olmuş hiçbir şey ifade etmezdi. Çünkü o kendi dışında dünyadaki her şeyi aşağılar ve hor görürdü. Turan geldiğinde salonun en uzak köşesinde alçak bir masaya yerleştiler. Turan endişeliydi. Zaten pek güler yüzü değildi. Bir de böyle kaşlarını çatıp oturunca daha da hırçın ve sert görünüyordu. Ramazan'a hınç duyuyordu. Vasiyetnamenin okunduğu günü düşünüyor ve ona olan hırsı artıyordu. Altına yetki verdirmek için bu şişman gerizekalının fikrini kim çaldı acaba diye durmadan kendi kendine soruyor ama bir türlü yanıtlayamıyordu. Gazeteleri okudun mu diye sordu Ramazan. Ebenezer şu gazeteciyle iyi iş becermiş doğrusu. New York Times'da bir makale ve bir fotoğraf. Bir iki yere telefon etmek yetti. Türk basında haberin üstüne atladı. Şu boktan herif yani Nur suratını asmış geziyordur. Arkadaşı esinde tabii aynı nedenle. Yavaş yavaş bu gerizekalı gencin kredisini saygınlığını beş paralık edeceğiz. Biraz daha gayret. Bütün aile bizim tarafımızı tutacak. Altan ve Şahane hariç her zaman olduğu gibi. Ama yakında onları da saf dışı edeceğiz. Bunun dışında durumumuz nedir? Ebenezer Maro'yu araştırıyor. Henüz hiçbir şey bulamadı. Ya öldü ya da Amerika'nın bir yerlerinde gizleniyor. Eğer bir köşede gebermediyse dolarların kokusuna dayanamaz, ortaya çıkar. Bu kadından ve piçinden öyle kolay kurtulamayacağız. Hemen paniğe kapılma. Gerekeni yapacağız. Parayı İstanbul Üniversitesi'ne yatırabilirsek ailemize düşecek payeyi bir düşünsene. Ailenin en önüne geçeceğiz. Adımızı görür gibiyim. Kardamların büyük oğulları Turan ve Ramazan 1 milyon dolarlık bir çek yatırarak, evet, gazetelerin baş sayfasına geçecek demişler vereceğiz. Bana ödenecek borcu olan çok fazla dostum var. Hepsi de önemli mevkilerde. Gelecek seçimlerde adaylığımızı koyduğumuzda insanlar bu olayı hatırlayacak. Bu servetin öyle olur olmaz yere gitmesine izin vermeyeceğiz. Herkesin önünde gülünç duruma düşecek değiliz. Şimdi gözünün önüne getirmeye çalış. Babamız uzak bir akrabasına miras bırakmış. Bu kadını Türkiye'den kovmuşlar. Nedeni Ermeni olduğunu herkese söylemesini engellemektir. Ne biçim skandal ama. Bu işi o piçin bezermesine izin vermeyeceğim. Sen bu arada Ebenezer'e açık kart göster. Yani şu piç kurusu Nur'dan önce bu kadını bulmak için elinden geleni yapsın. Nur'un önüne engeller çıkarsın. Koyuna kızlar atsın. Nasılsa o bu işten zaten hoşlanıyor. Eğer Moro Balyan'ı Nur'dan önce bulursak ağzına bir avuç dolar takıp onu susturmasını biliriz. Hayır hayır, bu boktan Ermenilerin ayağına basmak olur. Böyle yapmayacağız. Sakin ol, sana bu işi halledeceğiz diyorum. Ben buna hareket etmeden çabucak her şey yoluna girmeli. Sana güveniyorum. New York'taki adamlarımıza emir vermek sana düşüyor. Çünkü onlarla ilişkisi olan sensin. Ben onun ne yapacağımı biliyorum. Haydar kardeşlerle neler konuştunuz? Çok hata yaptılar. Yurt dışına gitmeden onları saf dışı etmelisin. Kendilerini iş adamı sanan bu iki sinir tipli uğraşmak istemiyorum. İnşallah onlardan eminsindir. Çünkü bana kalırsa gerekenden çok şey biliyorlar. Merak etme. Onlar tamamen avucumun içinde. Eh, öyle olsun bakalım. Doğru tahmin ettiğini düşünmek isterdim. 11. ayrımın sonu, sayfa 170.